Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbür.
Ben Barış Çankı.
Yine sizlerle bir oto gündemle karşınızdayız. Yine uzaklardan karşınızdayız ama heyecan her zamanki gibi devam ediyor. Veya verdiğimiz o işte tatsız haberler, zaman zaman verdiğimiz o zamla ilgili haberler devam ediyor. Onunla ilgili bir değişiklik yok. Yine karşınızdayız. Yine aslında bu haftayı da yine pek de hoşumuza gitmeyen ama yine de artık şu dönemde bir nevi kabullenmekte zorlandığımız haberle başlayacağız. Daha sonra da yine sevgili Barış'ın ve tabii ki sevgili Donan Haber ekibinden arkadaşlarımızın da yaptığı haberler arasından seçtiklerimizi sizlerle konuşacağız. Ve otomobil dünyasının aslında sadece otomobil değil yani aslında otomotiv dünyasının haberlerini şöyle bir haftalık haberlerini birlikte bir özetleyeceğiz. Ne var ne yok konuşacağız. Sevgili Barış nasılsın, ne var ne yok?
İyi abi, çok şükür uğraşıyoruz. Haberler, videolar. Sende ne var ne yok, nasılsın?
İşte aynı, gene tatsız konuları konuşacağız diye hazırlanıyoruz yani. Ne
yapalım? Evet, sen zaten hani spoiler'ı verdin baştan.
Ya henüz gelmedi galiba haber ama yani kapıdaki bir haber, öyle değil mi?
Yani evet, aslında şu anda bir söylenti aşamasında ama gerçek olmasından korkuyorum açıkçası. Bilmiyorum, Ağustos ayında büyük ihtimalle göreceğiz gerçek olacak mı olmayacak mı diye.
Evet, bakalım neymiş haber? Buyur dinleyelim senden detayları. Ekonomi gazetesinden arkadaşların haberi. Evet. Ama büyük ihtimalle göreceğiz ama ne göreceğiz? Buyursunlar.
Şöyle ki zaten otomotiv dünyasındaki Türkiye'de en büyük sıkıntılardan, en büyük problemlerden birisi biliyorsun yüksek ÖTV, alınan özel tüketim vergisi. Şimdi gelen haberlere göre bu ÖTV'de bir artışa gidilmesi bekleniyor. Aslına bakılırsa tüm otomobiller için değil, Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre 2 litre ve üzeri motora sahip otomobiller için bir ÖTV artışı öngörülüyor. Tabii ki bu gerçek olur mu olmaz mı tam olarak bilemiyorum şu anda. Çünkü hani bakanlık nezdinde, hükümet tarafından bu konuda yapılan herhangi bir açıklama yok. Onlar daha çok böyle hani bir değişiklik yapılmayacak, aynı şekilde devam edecek havasında sürüyor onların açıklamaları. Ama Ekonomi Gazetesi'nde tabii ki böyle genel olarak böyle daha sonrasında gerçeğe dönüşen haberleriyle tanıyoruz. O yüzden bu haber benim aklımı kurcalamadı değil açıkçası. Buna da sebep olarak şey gösteriliyor. Biliyorsun şimdi ben otomotiv özelinde konuşayım. Tabii ki birçok pazar için böyle. Şu anda satılan ürünlerde hani yerliden ziyade ithalatın payı artıyor. Otomotiv de aynı şekilde öyle. Hatta dış ticaret fazlası verilirken artık bu da şeyde, bunun haberini de yapmıştık biz. Son aylarda artık eksiye dönmeye başladı yani bu durum. İthalat patladı bir şekilde. Buna önlem olarak böyle bir yol izlenebileceği belirtiliyor. Yani dediğim gibi baştan da söyleyeyim tekrar. Burada verilen habere göre 2000 cc ve üzerindeki otomobillere ÖTV artışı bekleniyor ama ben kendi fikrim açısından belirtmem gerekirse şimdi bu satılan otomobiller arasında çok küçük bir dilim. Motor üzerindekiler. Yani burada genel olarak ne satılıyor? İşte 1 litre, 1.6 litre civarında onların arasındaki otomobiller satılıyor. Bu çok küçük bir dilim olduğu için bence eğer bir ÖTV artışı veya ÖTV değişikliği yapılırsa bence genel olarak yapılır. Yani evet. 2000 cc ve üzerindekiler dediğim gibi, az önce de belirttiğim gibi çok küçük bir dilim olarak kalıyor. Yani umarım tabii ki bunu bir ÖTV artışı olarak görmeyiz de bizim ÖTV'deki beklentimiz ne? Artık %40-50'lik dilimler var ama otomobillere baktığımızda fiyatları %80'in altında olan, %80'lik dilimin altında olan bir otomobil kalmadı. Bu da doğal olarak otomobillerin fiyatlarını yükseltiyor, şişiriyor. Birden ÖTV dilimi değişince arabaya 150-200 bin lira zam geldiğini görüyoruz. Bizim beklentimiz artık hani bu matrahların da yükseltilmesi ve tekrardan %45-%50'lik dilimlere giren otomobillerin sayısının artması. Artmış. Ama tabii ki bu habere göre yani burada artık ÖTV'ye deniyor. Bizim beklentimizin tam tersi yönde aslında.
Bakalım. Bizim beklenti iyimser kalıyor artık.
Evet. Yani umarım gerçek olmaz. Umarım piyasanın beklediği şekilde bir düzenleme olur da daha otomobillerin özellikle giriş seviyesinde en azından vatandaşların elini uzatabildiği işte Fiat Egea'dır, yerli üretim, Hyundai i10'dur, i20'dir. Bu otomobillerin tekrar %45-50'lik dilimlerde yer aldığını görürüz. Yoksa bu şekilde çok zor yani. Fiyatları da sen de görüyorsun. Çok yüksek fiyatlar. Umarım böyle bir artış olmaz diyorum ama bakalım. Yani genel olarak ÖTV düzenlemeleri de Ağustos ayında yapılıyor. Şu anda da Ağustos ayının tam ortasına doğru ilerliyoruz. Bence böyle bir şey olursa önümüzdeki bir iki hafta içerisinde böyle bir değişiklik görebiliriz diye düşünüyorum.
Evet, ben de üzerine çok bir şey söyleyemeyeceğim. Umarım görmeyiz diye ancak söyleyebileceğim ama çok büyük ihtimalle tabii Murphy kanunlarını düşünüyorum. Yani bir şey kötüye gidebilecekse mutlaka daha kötüye gidecektir diye söylediği bir şey var. Yani böyle bir ihtimal varsa mutlaka daha çok zam olma ihtimali vardır. Şu günlerden dolayı, şu gündemden dolayı söylüyorum. Ama umarım görmeyiz. Çünkü zaten otomotiv endüstrisi için, Türkiye'deki otomotiv endüstrisi için işler zaten zor. Ha yani 2000 motor ve üzerine olursa bir şey değişim dediğin kısım. Biz aslında tabii hem birçok açıdan bizim için 2.0 ve 6 bizim, 2000 motor ve üzeri bizim için çok ilgili değil. Çünkü zaten ekonomisi zorda olan bir ülke olduğumuz için tam da bunları konuşuyoruz. Dolayısıyla artarsa ne olur? Tabii ki kötü olur. Yine de kötü olur. Çünkü biz her bu üst kısma yaptığımız zamdan sonra veya etkilemelerden sonra, vergi zamlarından sonra bu araçlardan uzaklaşıyoruz. O yüzden de bununla ilgili güzel bir seçenek geldiği zaman Türkiye pazarına bu otomobiller girmiyor çünkü zaten hiçbir şekilde cazibesi olmuyor. Dolayısıyla evet. Belki o araçlarda daha fazla olacak güvenlik, işte diyelim ki daha fazla güvenlik olan, daha işte daha iyi motor teknolojileri olan konular olsa bile biz bunları görmüyoruz çünkü zaten işte bizim ancak ulaşabileceğimiz, daha çok ulaşılabilecek, pazarın ulaşabileceği, getirmeye değecek modeller arasında girmiyor. Dolayısıyla bizim açımızdan bu zaten olumsuz bir sonuç haline geliyor. Bu belli ki sürecek, sürmeyecek de çünkü ekonomik olarak durumumuz zaten daha iyi değil, daha kötü. O yüzden de umarım olmaz ama olmamasının bir değişiklik yaratmadığını görüyoruz. Çok daha güvenli araçlara, başka ülkelerdeki kullanıcılar çok daha güvenli araçlara çok daha ucuza biniyorlar. Ve daha da güçlü araçlara da biniyorlar. Daha da fonksiyonlu, daha da konforlu araçlara biniyorlar. Bu şu demek değil, yani neden biz konforlu binmiyoruz diye değil. Özellikle güvenlik kısmına çok takılıyorum. Daha güvenli araçlara binebilecekken daha fazla para vererek daha güvensiz araçlara biniyoruz. Ben özellikle bu kısma takılıyorum. Sonra diğerlerine takılmayacak değil. Yani insan tabii ki lüks olmasını arzu eder. Daha iyi bir motora sahip olan bir araç olmasını arzu eder. Bunu da kınamaya gerek yok. Yani niye sen onu istiyorsun falan denecek tabii ki yok. Ama benim özellikle tabii belki işte aile babası olmaktan kaynaklı olarak daha güvenli araçları hepimizin kavuşmasının doğru olacağını düşünenlerdenim. O yüzden bu tip konularda üzülüyorum. Diyoruz ve sıradaki haberimize dilersen geçelim. Tatsız haberden tatlı güzel bir modele geçelim istersen.
Evet, bundan başka zaten bir tatsız haberimiz yok bu hafta. Bu da artık bir son dakika gelişmesi gibi oldu. Dediğim gibi umarım böyle bir şey gerçekleşmez ama ilerleyen haftalarda bunu göreceğiz net bir şekilde. Şimdi sıradaki haberimiz biliyorsun Citroen Ami artık uzun süredir Türkiye pazarında. Yani yeri geliyor, çok kısıtlı bir kontenjan ayrılıyor tabii ülkemize ama yeri geliyor satışa sunuluyor, yeri geliyor işte çekiliyor falan. Şimdi onun Citroen My Ami Buggy diye farklı bir versiyonu var.
Buggy, evet. Bir Buggy versiyonu şu an ekranda. Evet. Çok da tatlı hakikaten ya.
Evet, çok da tatlı. Ami zaten hani isminden dolayı çok eleştiriliyordu ülkemizde. Şimdi bu versiyonda onun biraz daha bir tık daha arttırıyor. Yani özellikle ben haberini yaptıktan sonra ve sosyal medya
sağlamasından
ismiyle ilgili bana bayağı bir soru geldi. Bu nasıl araba ya? Bu nasıl böyle hani nasıl bir isim? Nereden geliyor bu isim falan diye. Arabadan çok ismi ilgi çekiyor. Şimdi
Türkiye'de şöyle bir şey var. Hemen sözünü kesiyorum. Özür dilerim. Hı-hı. Türkiye'de şöyle bir şey var. İşte yurt dışında sorun olmayan, işte hatta Türkiye'ye gelip marka adını değiştiren şirketler de var. İşte Tepsen diye bir marka vardı mesela, bir yapı marketi. Türkiye'ye girdikten sonra bir süre sonra Türkiye'deki adını değiştirdi. Belki Citroen de böyle bir şey düşünür müydü bilemiyorum. Yani tabii ki sorun işte ne bileyim bu hep ama Türkiye'de bu maalesef yani doğal olarak hep var. Yani işte ne bileyim benim de şu an çalıştığım bir taraftan Signali diye bir kripto para şirketindeyim bir taraftan. Oradaki şeyde bizim token'ın adı da Zig token. Mesela o da bizim için bir sorun. Yani bizde bu hep yani ne dersen de mutlaka gelecek. Yani evet, ama ülkede zannediyorum yanlış mı hatırlıyorum. Yani şimdi söyleyeceğim ama bir spor gazetesi vardı. Neydi? Şu adaletli cesur korkusu muydu? Neydi?
Evet.
Şimdi söyleyemiyorum ama düşün ya. Öyle bir gazete ismi olduktan sonra yani bu arabanın adına takılmaya bence gerek yok. Yani her gün boy boy satılan gazeteydi bu yani. O yüzden
aynen öyle.
Takılmalarına gerek yok. Citroen Ami Buggy desin, bir şey desin. Ne derse dedim. Buggy arabasını bu sefer daha şirin bir hale getirdiği bir arabadan bahsediyoruz. Ne kadar satılıyor Türkiye'de? Yani dediğin gibi çok da gelmiyor galiba, değil mi? Çok ben görmüyorum.
Çok gelmiyor zaten, evet. Oldukça sınırlı. Yani bu otomobil aslında sınırlı üretim bir araba. Toplamda 1000 adet üretilecek ve hani Türkiye'ye de 100 adet bir rezerv ayrılmış. Bana kalırsa böyle sınırlı üretim bir aracın Türkiye'ye, araç için Türkiye'ye de kontenjan ayrılması güzel bir gelişme. Hani bizim Citroen için önemli bir pazar olduğumuzu gösterir aslında. Zaten sınırlı sayıda ülkede satışa sunuluyor. Kaldı ki zaten 8 Ağustos'ta bu araba satışa sunuldu ve ilk bir saat içinde zaten 100 adet direkt online olarak satıldı. Bütün kontenjan doldu. Bu arabanın fiyatı neydi? 399 bin TL'den satışa sunuldu. Diğer standart Citroen Ami ile karşılaştırdığımızda 30 bin TL civarında bir artış vardı. Bu artışın da sebebi işte hani bunun biraz daha maceracı versiyon olarak konumlandırılması. İşte biraz daha böyle doğayı anımsatan, biraz daha hafif cross havası veren detaylar var araçta. Evet. Nedir? İşte bu kapalı kapılar yerine işte böyle korumaların, demir korumalara yer verilmesi, işte üstünün açılıyor olması tarzında böyle güzel detaylar var. Bana kalırsa böyle sınırlı üretim, böyle niş bir araç olmak adına gayet güzel. Benim tek beklentim bu kadar maceracı yönü öne vurulan, çıkarılan bir aracın biraz daha hani böyle Ami'ye göre sanki yerden yüksekliği hafif birazcık daha arttırılsaydı, sanki böyle biraz daha ufak arazi türünde bir lastikler görseydik, ona göre bir tekerlekler görseydik, sanki daha tatlı olurdu gibi geliyor. Ama bu haliyle de güzel. Teknik detayları zaten Ami ile aynı. Yine 45 km saate kadar giden bir son hız söz konusu. Tek şarjda 75 km'ye kadar menzil. Bu tarafta Ami'ye göre herhangi bir değişiklik yok. Bu da böyle güzel bir araba. Alanlara hayırlı olsun. Artık kim aldı? Gerçek kullanıcılar mı aldı? Yoksa ya ben bunu şimdi 399 bine alırım. Nasıl olsa 100 adet satılacak. Yarın öbür gün
koleksiyonmuş gibi.
Aynen. Tarzında düşünenler mi aldı? Orasını tam olarak bilemiyorum ama dediğim gibi alanlara şimdiden hayırlı olsun.
Evet, hayırlı olsun. Tatlı bir araba dediğin gibi. %100 katılıyorum bu arada fikrine. Çünkü ben de sen anlatırken bir taraftan şey bekledim. Yani acaba böyle bir motor seçeneklerinde veya işte yapısında bir farklılık olacak mı diye, ama aslında bir makyajlı bir, yani makyajlı başka bir buggy, yani şeklen değişmiş bir buggy görüyoruz. Daha güzel olurdu dediğin gibi diğer türlü. Bir ara biz böyle bir yaz aylarına doğru birlikte bu tarz arabaları inceleyeceğimiz bir konuşma yaparız diye düşünüyorum. Çünkü bunun gibi araçlar var, fakat bu işte 45 kilometreyle sınır olduğu için otoyola çıkamıyor, edemiyor falan diye konuşmuştuk. Hı-hı. Diğerleri ne yapıyor, ne ediyor, onlarla ilgili konuşmaları yapacağız. Onun notunu böylece iletelim. Bizle ilgili, bu konuyla ilgili haberleşmek isteyen varsa da üreticilerden lütfen bizimle irtibata geçsin diyerek sıradaki haberimize, Citroen Ami Buggy'den sıradaki haberimize geçiyoruz. Nedir sıradaki haberimiz Barış?
Sıradaki haberimiz aslında böyle otomotiv dünyasında ismini duymaya çok alışık olmadığımız ama böyle son aylarda adını duyurmaya başlayan, özellikle Çin'den diğer pazarlara doğru adını duyurmaya başlayan bir şirket var, Huawei. Huawei deyince aklınıza tamamen işte teknoloji, akıllı telefon tarzında bir pazar geliyor olabilir ama Huawei'yi artık son yıllarda otomotiv dünyasına doğru böyle bir sıçrama yapmaya çalışan çok köklü ve birçok endüstriye yayılmaya çalışan bir şirket.
Çok doğru.
Otomotiv dünyasında da tabii ki ne geliştiriyor? Elektrikli araç teknolojileri geliştiriyor. Huawei'nin aslında daha önce farklı modellerde de ismini duymuştuk. Doğrudan tabii ki bir otomobil üretmiyor. Böyle bir şansı var mı? Var, tabii ki var ama bu yola gitmiyor. Daha çok işte farklı üreticilerle işbirliği yapıp geliştirdiği elektrikli araç teknolojilerini bu araçlara uyguluyor. Bu araçlar
çok daha mantıklı
teknolojileriyle üretiliyor. Bu da şimdi bahsedeceğim, artık nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Çin pazarında Luxeed olarak mı acaba?
Hemen bakalım. Peki.
Yeni bir
marka. Luxeed diyelim. Evet, Luxeed olur bence. Evet. Çinliler başka bir şey diyor değil mi? Yani bana öyle geldi. Anlaşılan o ki işte Luxeed ile lüksün birleştiği bir şey gibi gördüm ben. Luxeed'e hani lükslendirilmiş falan gibi görünüyor.
Evet, bu arada şöyle. Chery, bu markanın arkasında Huawei ve Chery var. Onların ikisinin ortak kurduğu bir marka ve Chery'nin alt markaları arasında Exeed diye bir marka var. Sanki senin dediğin gibi böyle Luxeed ile Exeed'in birleşimi, Luxeed tarzında bir marka oluşturulmuş gibi. böyle ilginç bir isimlendirilme söz konusu burada. Otomobilin tasarımına baktığımızda da bence çok şık, böyle çok teknolojik bir otomobil bizleri bekliyor. Yakında zaten üretime geçecek büyük ihtimalle. Böyle baktığımız zaman renk olarak da sanki biraz şeyi andırıyor bu Lucid modelini.
Evet evet aynen Lucid'e benziyor değil mi? Ama
böyle hani silüet olarak andırsa da genel böyle tasarım detayları çok farklı. Önde böyle ince farlar, biraz daha hafif yuvarlak hatlara sahip ince farlar. Boydan boya uzanan gündüz aydınlatmaları. Çok böyle güzel, sportif. Özellikle yan taraftan bakıldığında büyük siyah jantlarıyla, tekerlekleriyle çok sportif evet. görünüm sunuyor. Gayet güzel bir araba olmuş. Ön camın üzerindeki lidar sensöründen de zaten teknoloji yüklü olduğunu çok rahat anlayabiliyoruz. Kaldı ki özelliklerine baktığımızda da zaten bunu çok net gösteriyor. Şimdi teknik özellikleri tam olarak belli değil ama burada işte Chery'nin E0X platformu üzerine yükseleceğini görüyoruz. Bu da işte çift motorla 4 tekerlekten çekiş, 800 volt şarj desteği, 700 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili gibi birçok özelliği karşımıza çıkarıyor. Bu özelliklere, bu desteğe sahip bir altyapı. Bu modelde de bundan daha azını görmeyiz diye düşünüyorum. Çünkü yıl oldu 2023, birçok elektrikli otomobil var pazarda. Artık 600-700 kilometreler hayal değil. Tamam, çok pahalı oluyor bu arabalar ama artık hayal değil bu teknolojiler. Yavaş yavaş böyle 1000 kilometre, 1100 kilometrelere doğru uzanıyoruz menzil tarafında. Ben de bu otomobilde artık daha azını beklemem. Çünkü 2025 yıl civarında sanırım, bu yıl sonu satışa sunulacak bir araç. Ama dediğim gibi ben daha azını beklemiyorum. Bu arada 1000 yuan olacakmış. Yani burada vergisiz fiyatı 750 bin TL civarına geliyor. Artık gelen vergilerle üzerine
5 milyon bizde
de. Çin'den gelen araçlara yönelik zaten bir de %54
ben şaka yapmıştım ama gerçek olacak neredeyse. O bir süpermiş.
Evet, bayağı bir şey var. Burada aracın Huawei tarafındaki teknolojik özellikleri önemli. İşte Huawei'nin akıllı sürüş sistemiyle donatıldığını görüyoruz bu aracın. Bu sistemde donanım olarak bir tane lidar sensörü ki ön camın üzerine görmüştük.
Evet.
Bir tane HD kamera, 3 tane milimetrik dalga radarı ve 12 tane ultrasonik radar gibi bir sürü donanımdan oluşuyor. Bu da tabii ki ne kazandırıyor otomobile? Başlarda bizim Tesla ile beraber gördüğümüz işte çoğunlukla Tesla'nın işte otonom sürüş sistemiyle hayatımıza giren bu teknolojiler artık birçok marka tarafında, şirket tarafında karşımıza çıkıyor. Huawei'nin sisteminin de bana göre artık yani göreceğiz tabii ki yavaş yavaş. Bu teknolojilerden aşağı kalır yanı yok. Çünkü 200 kilometreye kadar bir mesafede insan müdahalesi olmadan ilerleyebilen bir sistem olduğu söyleniyor. Ve tabii ki bu Navigation Cruise Assist adı verilen bir desteğe de sahip. Bu da Çin'deki 45 şehirde bu sistemin aktif olarak otonom bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyor ki bence şehir içinde özellikle bu sistemin kullanılabilecek olması çok büyük bir gelişme. Bakalım Huawei ve Chery bu tarafta ne kadar başarılı olur?
Yani ben göreceğim. Şöyle bakıyorum. Huawei zaten biliyoruz artık yani kendini kanıtlamış bir marka. Yani işte Amerika'nın uğraşması olmasaydı çok büyük ihtimalle çok daha fazla ilerlemiş bir şirket olacaktı ki bu haliyle bile çok ilerledi. Yani o işte ticaret savaşlarından kaynaklı ama sanki şirketin bir şeyi varmış gibi görünen durumlar söz konusu. Ama her alanda çok iyi gittiğini görüyoruz. Çok net olarak görüyoruz. Yani bu çok belli ki mobil pazara da tekrar giriş yapmak üzere kolları sıvadı. Gayet iyi gidiyorlar. Otomobil konusunda da gayet iyilerdi. İddialılardı. Bu iddialarını ortaya koydukları araç Chery'yi biz Türkiye'den dolayı biraz bu girişten dolayı biliyoruz ama bence iyi bir ikili olmuş. Yani
evet.
Hem Çin'in otomotiv gücünü arkasına alacak, hem işte yani oradaki bilgi birikimini alacak. Her ne kadar geç de görünse artık Çinli otomobillerin, Çin markalarının ne kadar iyi olduğunu görüyoruz. Yani eskiden olsaydı ya Çinli mi diye belki konuşulacak şeyler vardı ama şimdi artık başka şeyler konuşuyoruz. Huawei zaten dediğim gibi konuşmaya gerek yok. İyi bir ikili. Bakalım yani biz ne kadara sahip olabileceğiz, olabilecek miyiz, ne zaman gelecek, gelmeyecek. Huawei ile iyi ilişkilerimiz var ülke olarak da. Ama bu otomotive ne kadar yansır çok kestiremiyorum doğrusu. Keşke yani olsa da deseler ki ya işte TOG'un da fabrikasının bir kısmını işte şöyle yaptık. Orada da bu üretilecek, burada da olacak falan gibi bir şey olsa pek güzel olurdu. Ama bunu görmek için uzun bir zamana ihtiyaç var diye tahmin ediyorum. Evet, sıradaki haberimize dilersen geçelim. Yine aslında Chery'den çıkamıyoruz gördüğüm kadarıyla.
Evet, Huawei ve Chery ile başladık. Şimdi sadece Chery ile devam edeceğimiz bir haber. Yani Chery Türkiye'ye geri döndü ve burada benzinli motora sahip SUV modelleriyle geri döndü ama Chery'nin %100 elektrikli modelleri de var. Hatta önümüzdeki süreçte onların da satışa sunulacağını biliyoruz. Chery bu tarafta Türkiye ekibi açıklamalar yapmıştı. Şimdi o %100 elektrikli otomobillerin arasına EQ7 isimli bir kompakt elektrikli SUV katıldı.
Bu isimler ekranda efendim.
Evet, tasarımına baktığımızda bence böyle şık, Türkiye'deki kullanıcı kitlesinin de beğenisini kazanabilecek güzel, kompakt ölçülere sahip bir SUV olduğunu görüyoruz. Artık son dönemde otomobillerde moda haline gelen önde bölünmüş far tasarımına sahip, önde ince gündüz ledleri, altta ana aydınlatmalar. Ben özellikle bu birçok marka yeni tasarım dilinde buna yer veriyor. Ön tarafta böyle köpek balığı burnu gibi bir çıkıntı söz konusu. Ben bu tasarımları beğeniyorum. Chery de bu tarafta böyle bir tasarıma yer vermiş. Bence otomobilin tasarımını daha böyle dinamik göstermiş bana kalırsa.
Çok doğru, çok doğru.
Yan tarafta da zaten bildiğimiz böyle köşeli çamurluk uçları ve yüksek yapısıyla geniş çamurluklarla böyle
kaslı, evet.
Güzel bir şekilde vurgulanmış. Gayet güzel. Tasarım tarafından dediğim gibi Türkiye'deki müşteri, Türk müşterinin de güzel bir şekilde beğenisini kazanacak bir otomobil. Bence Türkiye'ye gelse ve fiyatı da böyle rakiplerine göre uygun, rekabetçi olursa çok güzel iş yapabilecek bir model olduğunu düşünüyorum.
Chery'ye bu arada hatırlatmada bulunmak istiyorum. Huawei ile işbirlikleri nedeniyle böyle fotoğraflarda elinde iPhone olan birisini kullanmak yerine Huawei olan birilerini kullanmaları daha iyi. Arkadaşlar da gördüğümüz kadarıyla iPhone var. Hatırlatalım sevgili Chery Çinli yöneticilerine. Evet. Ama tabii ki işte hedef kitle neresiyse ona göre yapıyorlardır. O yüzden de mecburen de olabilir ama şimdi Huawei ile işbirliği var artık lütfen rica ediyoruz. Evet buyursunlar, sözünüzü kestik.
Estağfurullah. Şimdi öncelikle fiyatını söyleyeyim. Çin'deki fiyatı 143.900 yuan olacak. Yani vergisiz olarak baktığımızda 540 bin TL diye karşılık geliyor şu anda. Tabii ki vergilerle beraber nasıl olur tam olarak bilemiyorum. Özelliklerine baktığımızda 211 beygir güç üreten bir elektrik motoruna sahip. Yani çift değil, tek elektrik motoru var.
Evet.
Bu da 4x2 olduğunu gösteriyor. 512 kilometreye kadar bir sürüş menzili sunuyor. Tabii ki bu büyük ihtimalle Çin'deki ölçümlere göre yapılan bir değer, karşımıza çıkan bir değer. Türkiye'ye gelirse eğer buradaki veriler biraz daha farklı olacaktır. Bundan biraz daha düşük olacaktır. Bana kalırsa şöyle bir 400 kilometre civarında bir menzil sunar. Kaldı ki böyle kompakt bir araç için de bence şu an için yeterli bir değer gibi görünüyor. Boyutları aslında böyle TOG'a benzer. Bizim TOG T10X modeli de benzer ama toplam uzunluk açısından şöyle enteresan bir şey var. Toplam uzunluk açısından TOG'dan 7,5 santim biraz büyük. Ama aks mesafesi TOG'dan 6 santim kısa. O yüzden enteresan. Evet yani bence şey tarafında işte iç hacim tarafında o yüzden TOG biraz daha öne çıkar diye düşünüyorum burada. Aynı şekilde burada özelliklerine baktığım zaman şeyi görüyorum öne çıkan detaylardan. %30'a kadar ağırlık tasarrufu sağlayan alüminyum şasi kullanılmış. Bu güzel bir detay. Batarya tarafında da 67 kWh kapasiteye sahip lityum demir fosfat kimyaya sahip bir batarya kullanılmış. Menzilini az önce söylemiştim. 512 kilometre kadar bir sürüş menzili söz konusu. Tabii ki şu da var. Acaba karma kullanımda mı yoksa şehir içinde mi 512 kilometre?
Göreceğiz, onları göreceğiz detayları sonra.
Evet. Bu da tam olarak belirtmemişler. Onu da ben söylemiş olayım. İç mekanı da oldukça güzel. Böyle sade ve modern bir yapısı var. 24.6 inçlik böyle bitişik ekranlardan oluşan bir panel dikkat çekiyor ki günümüz otomobillerinde artık bu da moda haline gelmiş bir detay. Birçok otomobil
klasik Chery iç görünümünü görüyoruz burada. Yani ortadaki tam torpido yani konsol ve alt tarafı da boş. Torpidonun alt tarafı da boş.
Bana kalırsa baktığımız zaman bizim ülkemize gelen Tiggo 8 Pro, 7 Pro, Omoda 5'e göre sanki biraz daha sade, daha minimalist tasarlanan bir yapı var bence. Evet. Onu da söylemiş olayım.
Görünüyor evet. Şöyle bakınca hatta bu açıdan da oldukça şık, oldukça güzel görünüyor.
Evet.
Chery deyince de aklıma Chevrolet geliyor. Çok enteresan. Evet. Chevrolet'in Çin...
Chevy olarak kısaltılıyor ya. Belki oradan
değil mi?
Görmüş olabilir.
Okey, peki. Evet, güzelmiş. Bunu da bekliyoruz. Bakalım Türkiye'ye gelince fiyatı ne olacak? Gene hani gelir mi? Gelirse ne kadar olacak?
Bu bence güzel rekabetçi fiyata gelebilir. Şu ilave gümrük vergisi olmasaydı daha da uygun fiyata gelebilirdi ama işte dediğim gibi bir taraftan da işte TOG'u da korumaya çalışıyorlar. burada farklı dinamikler söz konusu.
Biz de biraz korusalar diyerek ben de hani üretimde yeterince artmadığını düşünerek artık artsın seneye, bu seneyi bakalım neyse, peki bu sene bitince konuşuruz tekrar bunu. Bir başka Çinli'ye, ama İngiliz asıllı bir Çinli'ye geçiyoruz o zaman. Yine haberimiz MG4 ile ilgili. Buyursunlar, MG4'ü senden dinleyelim. Şu güzel arabayı da bir de gösterelim madem öyle.
MG zaten ZS EV tarafında işte geldi ülkemize, sonra makyajlandı. Böyle güzel bir şekilde elektrikli araç tarafında güzel bir atağı söz konusu MG'nin. Sonra MG4'ü çıkardı, ülkemize geldi. Biz de lansmanına katıldık. Benim de deneyimlediğim, hatta bayıldığım bir araba oldu açıkçası. MG4 tarafında marka oldukça aktif. Geçtiğimiz haftalarda MG4 X-Power'ı görece çıkardı. X-Power işte önde ve arkada iki tane elektrik motoru, daha yüksek performans, tabii ki bu yüksek performansın biraz daha menzile etkisi oluyor. Yani böyle bir elektrikli araç tarafında hot hatch olarak adlandırabileceğimiz böyle güzel bir versiyon çıkardı karşımıza. Hemen bir dipnot olarak ekleyeyim, bu versiyon da bu yıl içerisinde ülkemize gelecek. Hemen arkasından şöyle yaptı, şöyle bir yol izledi. Performans istiyorsanız MG4 X-Power. Ama ben daha fazla menzil istiyorum derseniz de extended range, yani arttırılmış menzil ya da uzatılmış menzil ne derseniz versiyonunu karşımıza çıkardı. Bu versiyon da yeni duyuruldu. Şimdi İngiltere'de satışa sunulacak. Nedir özelliği? Biliyorsun MG4'ün uzun menzilli versiyonu 435 km civarında bir menzil sunuyor. Bu onu da üzerine katarak daha büyük bataryayla 520 km'ye kadar sürüş menzili sunacak. Aynı zamanda MG'nin de 500 kilometreyi aşan menzile sahip ilk elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir versiyonun sunulması güzel. Donanım olarak Trophy Long Range versiyonunu baz alıyor İngiltere'deki. Yani bizdeki luxury versiyona denk geliyor donanımları. İşte luxury versiyonda ne vardı? Comfort'a göre arkada spoiler vardı. İşte 360 derece kamera vardı gibi gibi gelişmiş özellikler sunuyordu. Büyük ihtimalle bunda da yine luxury versiyona denk gelen donanımlar göreceğiz. Bu otomobilde dediğim gibi daha büyük bir batarya söz konusu. Tabii ki ağırlık olarak bataryanın kazandırdığı bir daha fazla ağırlık var. Normal bizim ülkemizde satılan luxury versiyonlara göre 63 kilogram daha ağır. Ama tabii ki bunu da MG neyle de gidermeye çalışmış. 180 kW'lık daha güçlü bir motor entegre etmiş. Bu sayede hem bataryadan gelen ekstra ağırlığı sönümlemekle kalmamış, otomobilin performansını da iyileştirmiş. Nasıl iyileştirmiş? Otomobilin 0-100 km/saat hızlanma süresi 7,7 saniyeden 6,5 saniyeye düşmüş. Bence hem ağırlığı artıp hem de performansı artan otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Gayet güzel bir iş başarmış MG bu tarafta. Ben bu otomobille ilgili sordum MG tarafına, ülkemize gelecek mi diye, ama şu an için hani bir planlama olduğunu ama takvimin net olmadığını söylediler. Büyük ihtimalle gelecek ama artık 2023 içerisinde olmaz gibi geliyor bana. Çünkü 2023'ün sonuna doğru MG4 X-Power gelecek zaten. Sanki böyle 2024'ün ilk çeyreğine kalır gibi geliyor ama dediğim gibi takvim netleşmiş değil. Marka bu konuda nasıl bir adım atar bilemiyorum.
Beraber göreceğiz diyorsunuz.
Bu arada Extended Range'in İngiltere'deki fiyatı da 36.495 pound olarak açıklanmış. Yani MG4'ün giriş seviyesinden 10.000 pound daha yüksek bir fiyatı var. Evet. Oradan da aslında fiyat konusunda bir aklımızda fikir edinilebilir diye düşünüyorum.
Pahalı derken burada ben yani Türkiye'ye göre pahalı için söylüyorum. Yoksa yani belki o taraf için pahalı olacak bir şey değil. Yani hadi diyelim ki 1,5 olsun, 1,5'a çarpalım. Yani onlar için sanki böyle 50 bin liralık bir araba alıyormuş gibi olacaktır. Da bizim için pek öyle olmuyor. Peki. Teşekkür ediyoruz. Bu da aslında hani MG tarafı bizde ilgi gören araçlardan. O yüzden sen de gittikten sonra zaten lansmanla ilgili videoda da gördük bu etkiyi. Bekliyoruz. Oradan güzel haberler bekliyoruz. Türkiye'de görmek isteriz ama tabii fiyat gerçeğini unutmadan konuşmamız mecburen gerekiyor. Ne diyelim? Öyle olsun bakalım. Evet. Ne varsa da ne konuşabiliriz?
Sırada Opel'in bu yeni elektrikli araç konseptinden bahsedelim istersen kısaca. Tabii. O da böyle güzel tasarımıyla dikkat çeken bir çalışma bence.
Deneysel bir çalışması var.
Evet. Deneysel. Adıyla da zaten deneysel. Experimental EV adını verdiği deneysel bir konsept. Çok güzel söyledin onu o yüzden.
Süper.
Deneysel nereden geliyor deneysel? Aslına bakılırsa Opel bu çalışmayı doğrudan üretime, yani nasıl diyeyim, farklılaştırıp işte bazı konseptler görüyoruz. Yavaş yavaş üretim haline entegre edilip üretim bandına çıkarılıyor. Ama bu konsept öyle olmayacak. Bu daha çok hem tasarım anlamında hem de teknoloji anlamında Opel'in gelecek nesil otomobillerinde kullanacağı teknoloji ve tasarım detaylarının biraz ön gösterimi olarak karşımıza çıkıyor. Yani, bundaki detayları parça parça gelecek Opel modellerinde görmeye başlayacağız. Nedir bu tasarım detayları? Böyle biraz daha Opel'in bizim son modellerinden alıştığımız bir vizör tasarımı var ön tarafta. Siyah panel ve ince farlardan oluşan. Opel bu vizör tasarımını biraz daha geliştirmiş bu konsepte. Hatta 4 boyutlu vizör tasarımı adını veriyor buna. Burada ince aydınlatmalar, böyle şeyi de markanın şimşek logosunu da aydınlatılmış bir şekilde görüyoruz. Artık üretim versiyonlarında acaba aydınlatılmış logoya yer vermeye başlar mı? Çünkü bazı markalarda görüyoruz bu detayı. Oldukça dinamik tasarıma sahip, böyle coupe crossover tarzında, böyle günümüz otomobillerinde hatta işte birçok markada görmeye başladık bunu. Coupe crossoverları.
Çok doğru.
Opel tarafında da işte bu konseptle karşımıza çıkıyor. Sanki bana biraz daha önümüzdeki Insignia, önümüzdeki Grandland, yeni nesil Insignia, yeni nesil Grandland modellerine ışık tutuyor gibi geldi bu konsept. Zaten onların üretim versiyonları tanıtıldığında da çok net görürüz artık. Dediğim gibi böyle güzel böyle teknolojiler var. Özellikle iç mekanda artık birçok otomobil günümüzde dijital ekranlarla donatılırken Opel'in experimental konseptinde hiçbir şekilde ekrana yer verilmediğini görüyoruz. Yeni nesil teknolojiler var. Bunlar neler? Hologram, işte ön cam boyunca uzanan head-up display tarzında. Sürücü de ne yapıyor? Bu sistemlerle yapay zeka desteği ve sesli komut sistemiyle etkileşim haline girebiliyor. Güzel teknolojiler bunlar. Büyük ihtimalle önümüzdeki modellerde göreceğiz zaten yavaş yavaş.
Sen böyle bahsederken aslında şey geldi, yani hani söylediğin çok mantıklı geldi. Yani şu yüzden mantıklı. Ekran bizim bildiğimiz bu jenerasyonun aslında tanıdığı bir konu, ama yani gelecekten bahsediyor olsak dediğim gibi daha çok hologram, ki bir dönem aslında biz de Star Wars zamanında hologramdan çok bahsetmiş bir nesil olarak konuşuyorum. Fakat şimdi artık hala onu net olarak görmüyoruz. Yani o bahsettiğin gibi aslında ekranlardan ziyade etrafta ekran olması, yani görebileceğin şeylerin, teknolojilerin sen hissetmeden bir nevi hayatın içinde olması daha önemli. O anlamda bu bahsettiğin detay kritikti. Geleceği gözlemek iç mekan için çok kritik bir konudan bahsediyorsun. Diğer dış için söylediklerinde de ayrıca zaten katılmaktayım. Ama bu net olarak dediğin o iç mekanda o etkiyi hissedebiliyorsun. Yani ekrandan ibaret değil. Bir sürü ekran koydum, çok teknolojik oldu değil. Farklı yani teknolojiyi, o gösterim farklı yerlerde kullanarak teknolojiyi kullanıcısına, sürücüsüne, yolcusuna hissettirecek şekilde planlanıyor demek.
Evet. Şöyle detaylar da var bunda, bu konseptte. Onları da hemen kısaca belirteyim. Bir sonraki haberimize geçelim. Tamam. Şimdi artık gelecek otomobillerde otonom sürüş teknolojisi daha fazla hayatımıza girmeye başlayacak. Yeni konseptler de, yeni otomobiller de buna göre evriliyor tabii ki. Opel'in experimental konseptinde de yer verilen teknolojilerden biri bu aslında. Steer by wire teknolojisi var. Nedir bu? İşte direksiyon sisteminin mekanik bağlantılar yerine elektronik bağlantıları.
Lexus'ta görmüştük bunu.
Evet. Lexus tarafında görmüştük. Başka aynı şekilde işte bu tarz şeyleri Tesla'da denemişti. Benim. Biraz daha böyle yok tasarımı, uçaklardaki Lövye'ye benzer tasarıma sahip. Ama buradaki asıl detay aradaki mekanik bağlantı kalkınca otonom sürüş sisteminde bu direksiyonun tamamen konsol içerisine katlanabilmesi ve ortadan kaldırılabilmesi söz konusu. Bu da tabii ki otonom sürüşte ne oluyor? İç mekandaki ferahlığı daha da arttırıyor. Dediğim gibi yeni konseptlerde yavaş yavaş bu teknolojilere doğru gidiyoruz.
Hemen oraya bir not girmek istiyorum. Tesla'daki işte o bizim Kara Şimşek'te gördüğümüz, daha sonra işte uçaklardakine benzer şekilde, Lövye dediğin şekildeki direksiyonlarda Lexus'la Tesla'nın arasındaki fark aslında Tesla'nın da beğenilmemesi, yani bu değil de başka olmalıydı diye sorduran sebebin aslında bir nevi O lövye şeklindeki tasarımın aslında şimdi Lexus'un yeni modellerinden bir tanesinde hem geleneksel direksiyon hem de bu lövye şeklindeki tasarım yapılıyor. Fakat orada bu senin söylediğin şekilde geleneksel direksiyon şeklinde şey değil. Yani çevirip de mekanik bir mekanizma dönmüyor arka tarafta. Kabloyla yani elektronik olarak senin verdiğin tepkiye cevap veren bir sistem devreye alındı. Lexus'unkinde bu aslında bir nevi görülecek. Bakalım ne kadar başarılı olacak, kullanıcı ne kadar beğenecek bunu. Çünkü tepkiler de önemli burada. Çünkü sen artık direksiyon çevirdiğin an elektronik olarak bir ne diyelim gecikme süresi olabilir korkusu var. Onun
Evet.
olmadığını görüyoruz. Demek ki Opel'de bunu drive by wire dediğine göre yani kabloyla olacak aslında bir mekanik olarak olmayacak tahmin ediyorum. O yüzden de enteresan olabilir. Tabii sonrası daha da heyecanlı görünüyor. Yani o kaybolacak falan meselesi. Otonom sürüşün ve işte geleceğin beklediğimiz şeylerinden bir tanesi. Biz bunu 2000'lerde bekliyorduk ama hala işte bekliyoruz. Evet. Kestim sözümü,
Hala
özür dilerim.
bekliyorum. Ama yakında bence.
Yakında. Evet, aynen öyle. Güzelmiş. Bu arada yani konsept tasarımlara da bayıldım. Çok güzel görünüyor. Tam dediğin gibi verdiğin örnekler çok iyi. SUV havasında bir taraftan, bir taraftan değil. Yani tam da aslında filmlerde görmeye alıştığımız o konsept araçlar gibi. O yüzden de heyecan verici. Bakalım ne kadarını yola yansıtacaklar. Beraber göreceğiz.
Evet.
Evet, geçelim mi sıradaki habere?
Evet, sıradaki haberimize geçebiliriz. Bu sefer konuğumuz
Kia. Evet.
Kia. Kia dün yeni bir modelini tanıttı. Kia K3. Yani K3 ismi tabii ki tanıdık gelmiyor olabilir. Çünkü ülkemizde K3 diye bir modeli yok Kia'nın. Bu model bazı pazarlarda Forte ya da Cerato ismiyle de satılıyor. Bizdeki ismi tabii ki Kia Cerato olarak biliyoruz. Şimdi Kia K3'ün yeni versiyonu tanıtıldı. Eskisine göre çok daha farklı bir tasarım dili kullanılmış burada. Kia'nın yeni böyle senle Picanto'yu da incelemiştik bu şekilde,
Evet.
haberini yapmıştık. Aynı ondan önce %100 elektrikli Kia EV9 modelini görmüştük. Oradan alınan böyle bir ışık imzası var farklı bir şekilde. Daha sonra Picanto'da görmüştük. Şimdi Kia K3 modelinde de görüyoruz bunu.
Çok
Bunda
doğru,
biraz
çok
daha
doğru.
farklı. İnce aydınlatmalar ve sanki böyle Peugeot'un şeyi
Evet.
gibi, aslan dişi ya da işte DS modellerindeki gözyaşı tasarımı
DS
gibi böyle,
modellendik. Evet,
evet,
evet.
farklı bir şekilde tamponun alt kısmına doğru bu gündüz ledlerinin uzandığını görüyoruz. Farklı bir tasarım dili. Yine Kia'nın Tiger Nose ızgarası burada varlığını koruyor. Bu sefer daha ince ve farlarla daha bütünleşmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi fotoğraflarda, senin gösterdiğin fotoğraflarda da K3'ün GT Line versiyonuna bakıyoruz aslında. Bu otomobilde ilk defa sunulan bir donanım seçeneği. Diğerlerine göre biraz daha sportif bir havası var. İşte ön tamponda böyle merkez hava girişini saran kanatlar, daha büyük hava girişleri, yan tarafta çift renkli böyle alaşımlı jantlar, arka tarafta sportif tampon ve difüzör gibi daha sportif havaya sahip detaylar var. Genel olarak bence mevcut modele göre çok farklı bir tasarım dili söz konusu. Aynı şekilde ölçülerde de tabii ki değişiklikler var. Bu otomobil mesela 2670 mm aks mesafesine sahip. Bagaj hacmi eskisine göre artmış, 544 litreye ulaşmış. Tabii ki bunda biraz daha böyle fastback, sedandan ziyade fastback silüete sahip
Kesinlikle.
olmasının payı da vardır diye
Masum.
düşünüyorum. Arka tarafı tam olarak göremiyoruz. Onu çizim olarak vermişler ama arka camda silecek var mı? Yan taraftaki böyle yan silüet şeyi gösteren, profili gösteren
Evet.
taraftan da pek anlaşılmıyor. Umarım koymuşlardır arka cama
Ya
böyle
bu,
bir silecek.
evet. Bu
Çünkü
kadar cama
arada
koysunlar lütfen.
çok büyük bir cam söz konusu. Bazı otomobillerde olmuyor. O
Doğru.
yüzden bence hani umarım yer
Yani
vermişlerdir böyle bir şeye.
tasarım çizgisel olduğu için sanki vardır gibi geliyor bana. Bazen çünkü tasarımcılar mesela burada kapı kolu da yok. Hani böyle baktığın zaman
Evet.
çizimde işte hatta plakalık var ama neredeyse yok gibi yani o uygun plaka da yok. Özellikle koymuyorlar. Çünkü çizimlerde o ne kadar etkileyici olursa o kadar iyi. Pek de bazen konu zannediyorum öyle bir detaydır diye ümit ediyorum ben. Bu arada ben böyle bakarken arabaya yani şu versiyonla diyeyim şöyle baktığımda ve tabii ön taraftan da baktığımda bizim incelediğimiz işte hatta rengine kadar da Peugeot'un jantlardan da benzetiyorum. Peugeot 408 mi incelemiştik?
Evet.
Ben önce, evet 408'i çok andırıyor gerçekten. Ya yani andırıyor derken renk de aynı. Yani biraz benziyor tamamen.
Silüet olarak evet.
Silüet benziyor. İşte jantlardaki o çift renk benziyor. Ön taraftaki o çizgi benziyor. Genelde bu böyle şey için söylemiyorum bunu. Bak ona benzetmişler falan diye değil. Fakat genelde mutlaka işte fastback konusu da keza aynı. Genelde biliyorsun tasarımcılar belli bir trendi takip ediyor. Ve o yüzden de bir süre sonra çok birbirine benzeyen araçlar görmeye başlıyorsun. Kötü anlamda değil. Farklı markaların daha güzel kullandıkları detaylar var. Bu da onlardan biri gibi görünüyor. Daha da güzel konumlandırmışlar gibi görünüyor. Yani yoksa her aracın böyle işte Tesla Truck gibi bambaşka bir araç olması gerekmiyor. Onu da söyleyeyim. Yani eleştirmek için söylemediğimin notunu iletmiş olayım. Ama doğrusu güzel görünüyor. Biz de Serato olarak göreceğiz, görürsek.
Büyük ihtimalle öyle göreceğiz. Şu anda tam olarak hangi modele
Tekrar
hangi modelin halefi olarak geldiği
Tamam.
net olarak açıklanmadı ama büyük ihtimalle aynı şekilde aynı isimlendirmeyle göreceğimizi düşünüyorum ben. Bir ara acaba hani Rio Avrupa'da bitiyordu. Rio'nun devamı olarak bu modeli getirecekler tarzında bir söylenti ortaya çıkmıştı ama hani bence bu Rio'nun
Ben de.
halefi olarak değil de yine bildiğimiz modelin devamı olarak karşımıza çıkacaktır. Tabii ki bu yeni versiyonu ülkemize getirmeye devam eder mi Kia? Tam olarak bilemiyorum. Bu tarafta bir açıklama gelmedi ya da bir duyum almadım.
Evet.
Şöyle hemen kısaca bir teknik özelliklerinden de
Geçelim.
bahsedeyim. Kia K3'ün şasi tarafında güçlendirme yapmış ve özellikle titreşim ve ses izolasyonunun üst segmentteki otomobillerle yarışır düzeyde olduğunun altını çiziyor. Bu güzel bir gelişme bence. Onun dışında motor tarafında da bir değişiklik yapılmış. Artık 1.6 litre 4 silindirli atmosferik motor var. 123 PS güç üreten. Bu motor 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla kombine ediliyor. GT Line tabii ki sportif görünümünün yanı sıra biraz daha güçlü. Burada bence sadece tasarım olarak daha sportif kalmayıp kaputun altında da böyle bir seçeneğe yer vermiş olmaları güzel. GT Line donanım seviyesinde de 2 litre motor var. 152 PS güç üreten. Tabii ki 2 litre motor deyince biz Türkiye tarafında bir duruyoruz, düşünüyoruz. Ya işte tüh vergi falan diye ama artık ona yapacak bir şey yok. Bunun dışında tabii ki şöyle bir not da düşmüşler. İthalat odaklı yani diğer farklı pazarlara 1.4 litrelik benzinli motor da bulunacak seçenekler arasında diye. Yani biz büyük ihtimalle burada 2 litrelik motoru görür müyüz? Tam olarak bilemiyorum ama diğer versiyonları görürüz gibime geliyor. Bakalım ilerleyen süreçte nasıl bir gelişme olacak?
Az olacağını beraber göreceğiz diyorsun. Evet,
Evet.
iç mekanı oldukça şık görünüyor bu arada. Ondan da böyle hızlıca bir fotoğraf eşliğinde bahsetmiş olalım. Yine işte aslında iki ekranı birleştiren versiyonu bunda da görüyoruz. İçeride gördüğümüz gibi. Ve aslında bildiğimiz iç dizaynında da çok böyle ultra değişik bir etki görmüyoruz. Sadece direksiyon
Evet.
içi üç kollu değil de iki kollu olarak iki taraftan görüyoruz detayı. Böyle baktığımızda biraz daha o aslında bana eskiyi anımsattı. Böyle baktığımda eski araçlarda biraz daha bunu görmeye
Evet.
alışmışız gibi hissediyorum ben. Evet, onun dışında evet tam da Serato gibi yani, evet. Peki, teşekkür ediyoruz ve son haberimize istersen geçelim artık.
Evet, hemen son haberimize
Son
geçelim.
haberimiz
Son
tamam.
haber de çok taze taze gelmiş bir haber. Tabii ki bugün. Yani biz bunu 10
Türkiye'de
Ağustos
sevilen bir marka.
Perşembe'de çekiyoruz.
Evet.
Mitsubishi'nin yeni kompakt SUV modeli X-Force adını verdiği bir kompakt SUV modelini tanıttı. Aslında zaten uzun bir süre önce Mitsubishi XFC adını verdiği bir konsept SUV tanıtmıştı. Üretime oldukça yakın görünüyordu ki zaten yetkililer de üretim versiyonunda çok fazla değişiklik olmayacağını açık bir şekilde söylemişlerdi. Şimdi onun X-Force isimli üretim versiyonuna bakıyoruz ki dedikleri gibi zaten tasarım tarafında böyle çok büyük bir değişiklik yok. Bumerang şeklinde
Doğru.
ya da T şeklinde ön arka aydınlatmalar var. Güzel kompakt ölçülere sahip bir SUV. Burada öne çıkan ne? Biliyorsun Mitsubishi artık son dönemde Avrupa pazarında işte Clio'nun ikizi Colt ya da Captur'un
Evet.
ikizi ASX modelleri tamamen işte onların tasarımı üzerine kendi logosunu basıp Avrupa pazarında satışa sunuyor. Bu model ise Mitsubishi'nin tamamen kendi geliştirdiği, kendi tasarladığı bir model. Bu tarafta öne çıkıyor ama tabii ki Avrupa pazarına gelmeyecek. Daha çok böyle Asya
Anladım.
ülkelerine yönelik bir model. Bunun altı çiziliyor. Tabii ki Orta Doğu'da da satışa sunulacağı söyleniyor. Bilmiyorum ülkemize gelir mi? Mitsubishi bunu getirir mi ülkemize? Çok zannetmiyorum ama ilerleyen süreçte bunu görürüz. Dediğim gibi tasarım olarak böyle farklı, güzel bir otomobil bence. Kompakt ölçüleri hem de evet, böyle geniş çamurluklarıyla, kompakt ölçüleriyle beraber güzel, kaslı bir görünüme sahip. Kaputun altında 105 beygir güç ve 141 Nm tork üreten 1.5 litre 4 silindirli atmosferik motor bulunuyor. Zaten Asya pazarı deyince daha çok atmosferik motorlar, böyle çok çok güçlü olmayan atmosferik motorlar aklımıza geliyor. Ön tekerleklere iletiliyor bu güç CVT şanzımanla. 4x2 bir araç olmasına rağmen farklı sürüş modları var. Normal, ıslak, çakıl, çamur olmak üzere ve aktif yapı kontrol sistemi var. Bu da aslında 222 mm'lik yerden yükseklikle beraber sanki böyle hani bakın biz sadece bu otomobili asfalt için tasarlamadık. Bununla Asya'ya da çok böyle
araç
koşullarına da çıkabilirsiniz tarzında bir gönderme olmuş diye düşünüyorum. Özellikle ben renkleri arasında bu sarı sanırım böyle altın rengi, altın sarısı evet, bir renk var. Onu çok beğendim açıkçası. Güzel.
Bal rengi gibi evet.
Keşke böyle bir seçeneği hani böyle bir tasarımı ülkemizde de görebilsek diye düşünüyorum.
Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi sen tam söze başlarken dedin ya Colt ve diğerinde. Tabii Mitsubishi de sonuçta hani Nissan gibi Renault'un çatısı altında görüyoruz. Dolayısıyla evet, aslında bu arabalarda, bu araçlarda aslında belli bir ne diyelim, hangisi daha güçlüyse o satın alım yapılırken, mesela işte Mitsubishi'nin haberi çok da böyle müthiş bir haber oldu ama çok da müthiş bir haber olmadı, böyle çok duyulmadı. Hmm. Nissan'la Renault'un birleşmesini çok daha net bir şekilde, güçlü bir şekilde duymuştuk. O tabii tasarıma da yansıyor. Çünkü ne kadar güçlüysen haliyle tasarımda o kadar etkileyebiliyorsun. O tasarım tedbirleri nedeniyle bu konular farklı farklı ele alınıyor. Diyecektim ki yani aslında bu kimliği de yansıtması da çok kolay değil. Yani evet, Clio ile aynı araba Colt diyelim ki diyoruz. Ama aslında gerçekten hangisini Colt olarak yapıyorlar, hangisini Clio diye yapıyorlar? Öyle bakarsan hep soru işareti geliyor. Tabii ki Clio çünkü en çok satan o, en güçlü olan o. Farklı pazarlarda Mitsubishi'nin kendi daha güçlü olduğu, daha çok bilinirliği olduğu pazarda Colt'u sunması haliyle tabii ki avantaj haline geliyor. Burada ben de diyecektim ki acaba bu olduktan sonra ne kadar kendini gösterebiliyor? Sen de tam o sırada şey dedin işte, yani kendi tasarladığı araç dedin. Böyle bakınca zaten Mitsubishi'nin Eclipse Cross vardı. Ona da benzeyen bir araç zaten bu. Yani çok onun daha güncellenmiş, daha güzelleştirilmiş bir versiyon olarak da gördüm. Özellikle şu açıdan bakınca ben bu rengini daha çok sevdim. Şu açıdan bakınca çok tatlı görünüyor araba. Arka tarafı artık biraz alıştığımız Volvo'nun hani sevilen tasarımlı XC90 havasını da taşıyor diye düşünüyorum. O yine benzer tasarım etkileri. Tabii ama Mitsubishi'nin çok ciddi bir deneyim var. Eğer bunu sadece önden çekişli olmasına rağmen o çekiş farklılıklarını sunabilmesi güzel. Demek ki işte Japonların o sevdiği daha çok mod, daha çok düğme konusunu yansıtan bir model olmuş büyük ihtimalle bu anlamda baktığımda. Şöyle içine de bakarsak eğer, zaten içinde de biraz bunu görürüz. İçi de oldukça şık görünüyor. Yine tekbare sürücü ve yolcu ekranını görüyoruz. Daha doğrusu multimedya ekranını görüyoruz diyelim. Ki onda da aslında yine Japonların sevdiği özellikler, işte kenarda gördüğün, yani ortadaki ekranda gördüğün şeyde de aslında yine basınçla ilgili, hava durumu, belki de başka konularla ilgili arabanın işte o farklı yerlerde kullandığında gyrosu mu diyelim, yani işte yatarken, kalkarken, sağa sola yatarken ki açısını görebildiğin, biraz daha aslında arazi araçlarında görebileceğin özelliklerin ekranını görüyoruz gibi tahmin ediyorum burada. Çok yakından bakmasam da. Bunun dışında da böyle bakınca işte tabii geri kalanı standart, bildiğimiz keyifli bir araç olarak görünüyor. Oldu. Tam da benim söylediğim gibi, evet şimdi gördüm. Tam da dediğim gibiymiş, işte pusulası. Araç ne kadar, kaç derece açıyla yattı onları görebiliyorsun ve hatta altta da yazdığı üzere işte maceracı, dayanıklı, hassasiyet, hatta sürüş skoru da veren ve bunları özelleştirebildiğin bir ekran görünüyor. Bu senin söylediğin çok gerçekçi kılıyor. Yani sadece arazide, yollarda değil, aynı zamanda arazide de kullanabileceğin bir araç olarak görünüyor belli ki. Mitsubishi'nin bu X-Force ailesi zannediyorum Eclipse Cross'un kaldığı yerden alıp daha da ileriye götürecek gibi görünüyor diyebiliriz. Mitsubishi ne güzel bir şey miydi o reklam, öyle bir şeydi diyerek o zaman bu haftayı dilersen tamamlayabiliriz. Ne dersin?
Bu haberimizle kapatabiliriz.
Peki. Teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için, haberler için, aktardığın haberler için. Daha fazla haberi daima donanmobile.com'da otomobil sekmesinde görebilir, bulabilirsiniz sevgili seyirciler. Barış'ın ve sevgili diğer editör arkadaşlarımızın ellerine sağlık diyorum. Daha fazla bilgiyi daima sıkı bir şekilde takip ederek bulabilirsiniz. Bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Yeni otomotiv haberleriyle, daha az zam haberiyle, bugün olduğu gibi sadece bir tane haber verdi zamla ilgili. Evet. Daha az zam haberiyle karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın diyorum.
Ben de şunu ekleyeyim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarak bize destek olmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone değilseniz abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Görüşmek üzere.